selamlıyorum. Ben hoş geldim, siz de hoş geldiniz sevgili kardeşler. Gerçekten seviniyoruz, Rab yollarımızı açtı ve esenlik içerisinde bizleri size kavuşturdu. Çok çok seviniyoruz. Ve hatırlayın, hemen hatırlayalım hızlı bir şekilde. Geçtiğimiz hafta ben hangi konuyu ele almıştım? Burada olmayanlar tabii ki hariç. Luka 7. bölüm almıştım. Hatırlıyor musunuz? Luka 7. Günahkar kadın. Değil mi? Başlığı adı altında. Ele aldık. Oradaki içeriği değerli kardeşler. Ayetlere bakarsak eğer orada 36. ayetten itibaren 50. ayete kadar olan o kesim içerisindeki içeriği birlikte anlamaya çalıştık. Ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalıştık. Tabii ki o konu da oldukça geniş. Zaten Rabbin sözü her zaman derin. Ben de derinlere girmeyi çok seviyorum. Zenginliği derinlerde keşfetmiş olduğum için. O açıdan sevgili kardeşler bitiremedik. Ama hatırlamaya çalışalım çok kısa bir şekilde. Hatırlamaya çalışalım. Oradaki olayı anımsadığımızda İsa bir ferisinin evine, adı Simon adında bir ferisinin, din adamının evine ne yapıyor? Davet ediliyor. Ve hatta anımsarsanız dedim ki bu davet, Simon bu daveti ne amaçla yaptı? Bunu tam bilmiyoruz. Tabii ki İsa'ya olan sevgiden dolayı olmadığını açıkça ifade etmiştim. Ben bunu gerekçelerini böyle birkaç olasılıkları önünüze koymaya çalıştım. Ama ben bu olasılıklara bakmayacağım. Ama sadece öne çıkan en önemli özelliği söylemek istiyorum. Neydi? Hatırlayın. Not aldıysanız hatırlayacaksınız. İsa Mesih zaman zaman değişik ortamlarda, durumlarda din adamlarını, din bilginlerini, ferisileri ne yaptı? Payladı değil mi? Onları azarladı. Yanlış tutumlarından dolayı. Bakın, böyle bir yapı içerisinde, yani böyle bir ilişki, böyle bir durum söz konusu olmasına karşın görüyoruz ki Rabbimiz hiç ayrım yapmıyor. O iki yüzlü, vurdum duymaz insanlar, halkı küçük gören insanlar olan o din adamları da kurtulsun diye ne yapıyor? Onun evine gitmekten geri durmuyor. Bu çok harika değil mi? Neden? Çünkü onlar da demiştik, ruhsal gerçekleri anlasınlar. Onlar da Rabbimizin sağlayacağı o kurtuluşun sahibi olsunlar. Amaç, hedef buydu. Onun için hiç ayrım yapmaksızın ne yaptı? Simon'un evine gitti. Hayır demedi, daveti kabul etti, reddetmedi. Şimdi dedik ki o dönemin bu dönemden bir farkı vardı. Neydi? Bugün yemek verildiği zaman zengin insanlar, üst kademedeki insanları çağırdıkları zaman ne yapıyorlar? Kapalı kapılar arkasından yapıyorlar değil mi bu yemekleri? Hatta basına bile izin vermiyorlar. Yani içeri girsinler diye. Ama o dönemde bu böyle değildi. Özellikle bir önemli kişi, bir önemli kişiyi yemeğe aldığı zaman, aynı Ferisi din adamı olan Simon gibi, yemeğe aldığı zaman o gelen önemli kişinin söylemlerini, anlatımlarını anlasınlar, kavrasınlar ve konuşmanın sonunda eğer yürekte bir soru oluşacaksa o oluşan soruyu gitsinler, sorsunlar diye yemek açıkta veriliyordu. Yani kapılı kapılar arkasından değil, açıkta veriliyordu. Biz bunu nereden anlıyoruz? Kadın birdenbire İsa'nın arkasında bulunuyor. Şimdi eğer yemek kapalı kapılar arkasından verilmiş olsaydı, kadının, o hayat kadınının İsa'nın yanına yaklaşması imkansız olurdu. Mümkün olmazdı. Demek ki güzel bir fırsat veriyorlar. Onlar da hem bu yemekten yararlansınlar, seviye olaraktan aşağıda olan, hem eğitim yönünden hem parasal yönden aşağıda olan kişilere de bu yeme fırsatını versinler. Ve Aynı zamanda da o dönemde bir özellik vardı. Kadınlar yemeğe davet edilmezdi. İlginç değil mi? Hatta dışarıda bile söylemiştim. Hele din adamları hayatta bir kadınla dışarıda konuşması mümkün olmazdı sevgili kardeşler. Onun için bu din adamları dışarıda bu kadınlarla ne yediler, ne içtiler, ne de konuştular. Üstelik böyle bir tip kadın, yani hayat kadını, yani kadının günahları dediğim sıralanmıyor burada ama kent, bütün kent onu tanıyordu. Nasıl tanıyordu? Büyük bir olasılıkla hayat kadını, o parfümden de onu anlıyoruz. Çünkü bütün geliri parfümüydü, parfümüyle hayatını kazanıyordu bir şekilde. Ve bu kişi Simon gibi din adamının evine gidiyor. Şimdi mümkün mü demiştim? Hani bir hayat kadınının hocanın evine gitmesi. Dış taraftan nasıl görünür? İmkansız olan bir şey. Bunun altını önemli çizmiştim sevgili kardeşler. Ama görüyoruz ki Simon hoşnut değil. Bu kadın evde bulunmasından dolayı kadından dolayı hoşnut değil. Şimdi şöyle devam ettim. Dedim ki bu kadın Simon'dan ayıran bir özellik vardı. En önemli özellik bu kadının sevgili kardeşler mutlaka ve mutlaka İsa hakkında birçok şey duymuştu. Oraya gelene kadar, yanına yaklaşana kadar ve bir takım gerçekleri, ruhsal gerçekleri kavramıştı diye düşünüyorum. Çünkü kırık bir yürekle İsa'nın önüne geliyor. Çok ilginç. Gözyaşlarıyla onun ayaklarını yıkıyor. Üzerindeki elbiseyle onu kurulaması gerekirken saçlarıyla onu kuruluyor. Ve elindeki en pahalı kaymak taşından diyor baktığımız zaman o parfümü kırıyor. Ayaklarına döküyor, öpüyor ve kokluyor değerli kardeşler. Bu neyi gösteriyor bize? İsa'dan daha değerli bir şeyin olmadığını, daha önemli bir şeyin olmadığını ve kendini Rabbin önünde ne kadar alçalttığını net bir şekilde gösteriyordu. Şimdi bizim Rabbimiz Simon'dan böyle bir şey bekledi mi? Hayır dedik değil mi? Böyle bir şey beklemedi. Ağlamasını beklemedi. Gözyaşı döküp de İsa'nın ayaklarını yıkamasını beklemedi. Ama bakın bu çok önemli. O dönemde de hatta bizim kültürümüzden örnek verdik. Bir misafir geldiğinde ne yapıyoruz? Hoş geldin diyoruz. Öpüyoruz. Lavabosa lavaboyu gösteriyoruz. Elini melini yıkasın diye değil mi? Ondan sonra geldiği zaman tak kolonya döküyoruz. Varsa şekerimiz şeker tutuyoruz değil mi? Kültürümüzde öpüyoruz, yer gösteriyoruz. Değil mi? Eskiden öyleydi. Eskiden çok doğru söylüyorsun. Ayakla yıkanıyordu. Şimdi bakın değerli kardeşler aynı şekilde aslında Simon kendisi olmasa bile hizmetçisi tarafından İsa'ya su verilmesi gerekiyordu ayakları yıkansın diye. Çünkü tozlu topraklı yollarda kirlenmişti. Ayak yıkanması gerekiyordu. Ama su bile vermedi. Öpmesi gerekiyordu. Kutsal kitaptan örnek verdik. Tekvin kitabından 29. bölümden. Yaratılış 29. bölümden örnek verdik 13. ayetten. Aynı zamanda dedik ki 23. mezmurdan örnek verdik. Başına zeytinyağı sürülmesi gerekiyordu. Aynı Aytaç'ın söylediği gibi biz kolonya nasıl döküyorduk? Orada da o dönemde zeytinyağı verilmesi gerekiyordu. Neyin simgesi? Tazeliğin, ferahlamanın bir simgesi olarak. Şimdi şunun da üzerinde önemli durdum. Dinsel yorumcular yani din adamları, din bilginleri kılı kırk yararcasına dinsel konularda çok yobazdılar. Gerçekten özür dilerim bu ifadeyi kullanmak istiyorum. Yobazdılar. Bunu bir ayetle desteklemiştik hatırlarsanız. Birçok çirkin konularda ver yansın ama su içerken bile bardağa bakarlardı bir sinek yapışmış mı yapışmamış mı diye. Çünkü neden? Sinek ve böcekler murdardı eski antlaşmada okuduğumuz kadarıyla. Bakın lütfen açın bunu tekrar hatırlamak açısından söylüyorum. Matta 23. bölümde. Matta 23. bölümde Matta 23 ayet 24 ve 25. ayetlerde. Orada İsa bu kişileri, bu din bilginlerini, Ferisileri, Sadukileri bakın nasıl paylıyor değerli kardeşler. Ey kör kılavuzlar diyerekten. Nasıl devam ediyor Aytaç?
Ey kör kılavuzlar, küçük sineği sürer ayırır ama deveyi yutarsınız.
Bakın ne kadar ilginç değil mi? Küçücük sinekle ilgileniyorsun ama deveyi yutuyorsun. Evet.
Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur.
Bakın değerli kardeşler ne kadar harika bir şey. İki yüzlük konusunda, gaddarlık konusunda, sahtekarlık konusu gibi birçok çirkin, iğrenç davranışlar karşısında duyarsızdılar. Ama ne yapıyorlardı? Bu ince dışarıdan o önemsiz olan işlerle uğraşıyorlardı, kafa yoruyorlardı. Ama diğer asıl önemli olan gerçekler karşısında duyarsız bir tutum sergiliyorlardı değerli kardeşler. Onun için İsa çok güzel bir ifade kullandı. Yine aynı bölümde Matta 23'te bakın 27. ayette. Matta 23 ayet 20'de ne diyor? Dıştan güzel görünen ama Hatice?
Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı ve mezarlara benzersiniz.
Bakın dıştan boyalı mezar duvarlar. Ben bu ifadeye bayılıyorum ya. Günümüz insanlar bak bu iman hayatında da var ha böyle. Emin olun bakın kardeşler kendimi şey yapmak istemiyorum. Acıtmak istemiyorum ama çok şeyler yaşadım. Kimseyi de yargılamak istemiyorum. İmanlı olduğunu söyleyip de gerçekten dıştan hamdolsun. Rab iyidir. Haleluya diyen ama yürekte Rabbi yaşamayan kişiler tanıyorum. Acı verici olaraktan. Onun için değerli kardeşler bakın bir ifade kullanmıştım. Şu ifadeyi kullandım. Sözde imanlıydı onlar. Sözde Tanrı bağlılarıydı. Özde değil. O zaman dedim ki gelin biz sözde değil özde imanlar olalım. Bu çok çok önemli bir ifade değerli kardeşler. Ve kadın her şeyi göze alıyor, aşağılanmayı göze alıyor. Çünkü hayat kadını girmesi mümkün değil ama giriyor, her şeyi göze alıyor. Zaten onun için Simon da çok hoşnut değil ve gözyaşı döküyor. Rabbinin de yere kapanarak ve ayaklarını saçlarıyla kuruluyor. Ve Rabbi orada bulunan kişilerden çok daha üstün bir değere sahip olduğunu gösteriyordu. Ama Simon bunu göremedi. İsa'nın o üstün yönünü maalesef göremedi sevgili kardeşler. Neden? Çünkü tamamen kadının günahına odaklandı o kadar. Kadının günahıyla meşguldü çünkü. Onun için İsa'daki gerçekleri kavramak mümkün olmadı Simon için. Ve size şöyle bir soru yöneltmiştim. Hani dedik ya. Kadın bu kadar iyi davranmasına rağmen, her şeyi varı yoğu, o parfümünü parçalamış olmasına rağmen İsa'dan daha değerli olmadığını gösteriyordu demiştim ve soru sordum size. Dedim ki, peki sizin hayatınızda İsa'dan daha değerli bir şey var mı? Böyle bir soru sormuştum, hatırlıyor musunuz? Birazcık düşünmeye fırsat vermiştim. Dedim, hadi bu olabilir. Hepimizin hayatında bazen çok değerli şeyler var. Bazen öne de geçiyor Hatice değil mi? Zaman zaman. Gerçekten söylüyorum. Ama bir şey söyledim. Bu ikinci soru çok önemli. Bu kadın gibi o değerli olanı Rabbin önünde feda etmeye hazır mıyız? Diyorlar ya Alman, das ist der Punkt. Nokta bu. Nokta bu değerli kardeşler. Onun için bizim Simon kadının günahıyla meşgul. İsa güzel bir soru soruyor. Aslında güzel diyorum ama insanın mantığa vurduğu zaman saçma bir soru. Bakın neden saçma? 44. ayete bakın. Sorduğu soruya bakın. Ne diyor abi? 44. Ayetteki soru ne?
Bu kadını görüyor musun?
Bitin. Şimdi bu böyle bir soru olur mu ya? Zaten görüyorsun bunu o kadını. Niye bu soruyu soruyor? Bu kadını görüyor musun diye. Çok önemli bir şey vardı burada. Ne dedik? Dedik ki Simon kadını görüyordu ama İsa'nın gördüğü gibi değil. Simon kadının günahına odaklanmış. Günahını görüyor ama kırık yüreğini, alçalmış yüreğini, ezikliğini görmüyordu. Ama İsa onu da görüyordu. İşte fark bu. Onun için hey Simon, kendini beğenen, kendini yukarılarda gören, hey sen bu kadını görüyor musun? Bak sen bana ayağıma su bile vermedin ama bu gözyaşlarıyla benim ayaklarımı yıkadı. Ve saçlarıyla kuruladı değerli kardeşler. Onun için en önemli olan nokta günahımızı kabul etmek. Zaten günah kabul olmuş olsa gerisi çorap sökür gibi gelecek diye ifade kullanmıştım. Ve kafasından geçen düşünceleri okuyor ve İsa diyor ki Simon diyor birdenbire. Sana bir söyleyeceğim var 40. ayette. Sana bir söyleyeceğim var dedi. Yani yakayı ele verdi. Hiç beklemedi. Şimdi hatta örnek vermiştim. Şimdi düşünüyorsunuz kafanızda benim hakkımda bir şey düşünüyorsunuz. Ben diyorum hey Aytaç. Şimdi birdenbire Allah yakalandık. Abavu. Değil mi? Şimdi onun için bakın Simon şok içerisinde, şok geçirdi değerli kardeşler. Neden? Çünkü içindeki günahını dışarıya vurma taraftarı değildi. Zaten bugün yaptığımız bu. Mümkün oldukça aman kimse duymasın. Değil mi? Kamufle etmeye, gizlemeye çalışıyoruz. Ama Rab ne yapıyor? Simon'un yüreğini açığa çıkmasını sağlıyor. 41. ve 42. ayetlerde değerli kardeşler. Ne diyor orada 41 ve 42'de? Bir mesel anlatıyor. Bu ama nasıl anlatıyor? Sevgiyle. Kırmadan, bozmadan sevgiyle. Ve sevgi derken çok önemli bir noktayı öne çıkardım ve noktaladım. Bu şekilde noktalamıştım. Sevgi ağzını açmadan önce dedim. Ne yapar dedim? Düşünür dedim değil mi? Sevgini herkes bir şeyler konuşuyor. Sevgi de konuşuyor. Sevginin de bir dili var. Ama konuşmadan önce düşünüyor ve uygun olanı söyler dedik. Ve Kutsal Ruh'un meyvelerine baktığımız zaman ilk sırayı alan sevgiydi. Ve biz bu sevginin sahibiyiz. Rabbin çocukları olduğumuzu söylüyorsak eğer bu sevgi burada nasıl açığa çıkıyorsa aynı biçimde yumuşak dille biz de o sevgiyi hayatımızda göstermemiz, yansıtmamız gerekiyor. Hikmetli Süleyman'dan bir ayet okuduk. Hatta aslında iki ayet okuduk ve noktaladık. Süleyman'ın özdeyişleri. 25. bölüm ayet 11. 25. bölüm ayet 11. Ne diyordu orada? Hemen hatırlayın. Yerinde söylenen söz. Bakın çok güzel bir ifade. Yerinde söylenen söz. Gümüş oymalardaki altın elma gibidir. Ama çok önemli. Ne anlama geliyor bu? Yani yerinde söyleniyorsa o zaman güzel, uygun ve değerli olduğunu bize açıklıyor değerli kardeşler. Onun için çok güzel sözler söyleyebiliriz ama eğer o söylediğin sözler zamanında değilse, yerinde değilse, uygun değilse o sözler bizim için büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Onun için bu ayette noktalamıştım. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 11. 1. ayet.
Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.
Bakın yaralayıcı söz öfkeyi, yani öfkeli olan birine sen yatıştırıcı sözle, öfkeli sözle yaklaşırsan ateşe gaz dökmek gibi, benzin dökmek gibi bir şey. O zaman ne konuştuğumuza, nasıl konuştuğumuza dikkat etmemiz gerekiyor dedik ve o şekilde noktaladık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili kardeşler. Şimdi şöyle, öfke ve arkasından gelen yargı ne yapıyor? Bağışlamayı tamamen ortadan kaldırabiliyor. Şimdi biz imanlar da bazen zaman zaman da olsa çoğu zaman buradaki Ferisi gibi her şeyin en iyisini bildiğimizi düşünüyoruz. Doğru mu? En iyisini ben bilirim. Sen benim kadar bilemezsin. Bunu sözle söylemesek bile davranışlarda bunu yansıtabiliyoruz zaman zaman da olsa. Bunu yapmakla ne yapmış oluyoruz değerli kardeşler? Bunu böyle bu şekilde yapmakla aslında karşımızdaki kişiyi küçümsemiş oluyoruz. Tıpkı Simon'un o kadını küçümsemiş olduğu gibi değerli kardeşler. Ama bağışlanan bizler de bağışlamayı bilmemiz lazım. Çünkü neden? Rab bizi bağışladı mı? Şimdi bağışlanmış kişiler olaraktan sen kimsin be Recep ki kardeşi bağışlamıyorsun? Sen kimsin ki Hatice kardeşini bağışlamıyorsun değerli kardeşler? Onun için bizler bağışlanmış kişiler olaraktan bu noktada çok daha gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Bazı durumlarda şu ifadeyi kullanıyor muyuz hatun? Bağışlamam çok zor. Bunu bağışlayabilirim, şunu bağışlayamam ama bu mu? Asla. Asla bağışlayamam. Bunu söyleyebiliyoruz bazen değil mi? Asla bağışlamayacağım ama Mesih'te olduğunu söylüyorsan eğer bağışlaman gerekiyor. Neden? Çünkü bağışlamak imanlının karakterini oluşturan bir özellik. Bakın Efesler Mektubu 4. bölüm. Lütfen açın. Efesler Mektubu bölüm 4. Bizim imanlının karakterini oluşturan özelliklerinden bir tanesidir. Bağışlamak değerli kardeşler. 32. Ne diyor abicim? Bulan okusun. Bulan okusun.
Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun.
Evet.
Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın.
Peki aynı bölümün bir de ikinci ayetini oku. Hatice onu da sen oku. 4-2'yi oku.
Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.
Şimdi bunu ben söylemiyorum. Rabbin sözü söylüyor. O zaman açalım Kolosay 3. bölümü. Şimdi biz bunu yapabilmemiz için yapmamız gereken bir takım şeyler var. Değerli kardeşler. Bağışlayabilmem için. Değerli kardeşler. Kolosay'lar 3. bölüm. 3. bölüm. 12. ayet. Evet.
Öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyin.
Bakın biz iman ettik. Rabbi giyindik mi? Doğru. Ama biz her gün aslında onda olan o güzel değerleri giyinmemiz lazım. Biz her gün bile yapmıyor muyuz bir gece gidiyoruz değil mi? Günlük elbisemizi çıkartıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkayıp kendimizi hazırlayıp yatağa pijamamızı giyiyoruz değil mi? Sonra çıkartıyoruz ama tek her akşam pijamamızı giyiniyoruz doğru mu? Bakın değerli kardeşler bu çok önemli. Giyinmek zorundasın. Giyinin diyor. Giyseniz fena olmaz değil. Giyinin. Giyinmek zorundayız değerli kardeşler. O zaman şöyle diyebiliriz. Rabbi hoşnut etmek için ne gerekiyorsa o çabayı, gayreti gösterenler olmamız lazım. Rabbi hoşnut eden de böyle bir davranış sevgili kardeşim. O açıdan bu ayetler hepimizin yüreğinde yer etsin değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz bizim suçlarımızı bağışlayıp unutmuşken bizler de tam tersini yapıyoruz. Kişiye ya sen 3 ay önce de böyle şey yaptın deyip sen hep böylesin deyip ne yapıyoruz? Suçlayıcı bir dille yerden yere, koyunun derisi yere vurulur ya, yerden yere vurmaya çalışıyoruz. Rabbin çocuğuna hiç yakışmayan bir tutum. Ama hiç bunu yaparken farkında bile değiliz. Ama sevgili kardeşler, bakın Rab bize diyor ki mümkün olduğu kadar. O güzel değerleri giyineceğiz her gün. Ve Rabbi hoşnut etme gayreti içerisinde olacağız değerli kardeşim. Onun için şunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Eğer ben buradaki ayetler, bakın övünerek söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Buradaki ayetler eğer benim hayatımda yer etmemiş olsaydı, eğer bu ayetler benim hayatıma biçim vermemiş olsaydı, bu ayetleri ben hayatımın dışında tutan biri olmuş olsaydım, bakın hiç çekinmeden söylüyorum, bugüne kadar çok şeyler yaşadım. Sizler de tanık oldunuz. Yüreğimde oluşan acılık beni yer bitirirdi. Bakın çok açık, beni yer bitirirdi. Bu kürsüde çıkıp Tanrı'nın sözünü paylaşamazdım. Hizmetime devam edemezdim. Eğer benim yüreğimde bu ayetler yer etmemiş olsaydı değerli kardeşler. Bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bağışladığın zaman çok güzel bir şey oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bağışlamak kişiyi özgür ediyor. Bakın. Şimdi tamam diyoruz ki, kardeşim bağışlayacaksın, bak Rab bağışladı ve unuttu. Doğrudur. Bizler diyebiliriz ya, ben bağışladım ama unutamıyorum. Tamam, unutmayabilirsin belki. Ama o kardeşi hatırladığın zaman yüreğinde hala acılık varsa senin, köpürüyorsan, kabarıyorsan, o zaman gerçek anlamda bir bağışlama söz konusu olmamıştır. Mışçasına bir bağışlama olmuştur sevgili kardeşler. Onun için gerçekten kim acı verdiyse, ben bunu her zaman söyleme ihtiyacı duyuyorum değerli kardeşler. Benim için asıl önemli olan benim o kişiyi bağışlamam. Şimdi karşımdaki kardeşin beni bağışlaması da önemli mi? Tabii ki önemli. Ama bak ben neye bakıyorum biliyor musun? Recep, sen Tanrı'dan bağışı alıp gidip o kardeşi bağışladın mı? Önemli olan bu. Benim için bak beni acıtan, beni ağlatan, beni üzen, bana sıkıntı veren kişi eğer beni bağışlamadıysa onun kendi sorunu. Yani Rab ile arasında olan bir durum. Ve Rab ona bir gün o yanlışlığı ona gösterecektir. Ama yapılması gereken asıl önemli olan şey benim o karşımdaki kardeş kimse o kardeşi bağışlamam gerekiyor. Kaç defa bazı kardeşleri teşvik ettim. Ya bak bu kardeş çok ağlıyor. Bir aile babası. Ya git. Ayağına gitmekle ölmezsin. Rab yüzüne tükürüldü. Hakarete uğradı. Böyle bir Tanrı'ya aitsin. Kırbaçlandı. Değil mi? Aşağılandı. Ya git. Ama maalesef gitmek o kadar zor oldu ki bana şöyle yanıt verdiler. Ben üzerime düşeni yaptım. Bende problem yok. Sorun onda. Ama değerli kardeşler, bu gerçekten ben diyorum ki bizden uzak olsun. Neden biliyor musunuz? Hatırlayın acımasız köle hakkında Matta 18. bölümü açın lütfen. Acımasız köle hakkında okuyoruz orada. Rabbimiz ne yapıyor? Petrus İsa'ya geliyor. Petrus İsa'ya geliyor. Orada 18. bölüm 22. ayette diyor ki, Ya Rab diyor, kardeşim bana kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi diye soruyor. Yanıt ne? İsa'nın yanıtı ne? Ha?
70 kere 7 kez derim.
7 kez değil, 70 kere 7 kez derim. Yani 77 ile çarp, 7 kere 7 49, 490 kez mi biz bağışlayacağız? Hayır. Buradaki rakam nedir biliyor musunuz? Sınırsızlığı gösteriyor. Sınırsız biçimde hem bağışlamamız gerekiyor hem de unutmamız gerekiyor. Bakın, unutmak zor olsa bile, ki bunu birçok kardeş söylüyor bana, unutmak zor olsa bile o kardeşi hatırladığında ya da yolda gördüğünde bir acılık oluşmaması lazım yüreğinde. oluşmuyorsa yırtmışsın demektir işi. Rab hepimizin yüreğinde böyle bir yapı oluştursun. Çok istiyorum bunu. O kardeş için, o kardeşler için dua etmek bizim ana prensibimiz olsun değerli kardeşler. Şimdi bu durumdan sonra, bu yaşananlardan sonra değerli kardeşler, bana göre Ferisi Simon, İsa Mesih'in kim olduğu konusuyla ilgili kafasında oluşan bir takım buzlar erimeye başladığını düşünüyorum. Örneğin, neden bunu söylüyorum? Çünkü birinci nokta, çok yaşa, birinci nokta, bu kadının Rabbimiz geçmişini biliyordu değil mi? Simon bunu anladı. İkinci nokta, Simon'un kendi kendine mırıldandığını biliyordu. Sesli konuşmadı Simon. Ama içinde ne söylediğini İsa bunu gördü. Simon buna tanık oldu. Üçüncüsü de günahları bağışlamakla neyi öne çıkarmış oldu Rabbimiz? Sonra kadının günahlarını bağışladı değil mi? Simon zaten orada feleği şaşırdı bunu görünce. Neden? İsa bunu yaptığındaki özellikle yapması gerekiyordu. Bunu yaptığında neyi öne çıkarmış oldu değerli kardeşler? İsa tanrılığını öne çıkarmıyor muydu? Ancak Tanrı günahları bağışlayabilirdi. Ama İsa günahları bağışlamakla, kadının günahlarını bağışlamakla tanrılığını öne çıkarmış oluyordu sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz burada çok önemli bir gerçeğin altını çok kalın bir çizgiyle çiziyordu. Şimdi bir kişinin hayatında günahın miktarı, yani ne kadar, kaç kilo, rengi ne, bu hiç önemli değil. Asıl önemli olan kişi kim olursa olsun günahlı olduğunu görmesi. Bakın, bunu özellikle bu olay aracılığıyla Rabbimiz bu gerçeği net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. Onun için kişi öncelikle ne kadar günahlı olduğunu değil, günahlı olduğunun farkına varması lazım. Zaten hatırlayın, kaybolan oğulda bile nasıl babaya geri döndü bu ki çocuk, delikanlı? Diyor ki aklı başına gelince. Yani günahlı olduğunu gördü. Anladı, kavradı. Bizler eğer günahlı olduğumuzu görmezsek, ya ben haklıyım, haksız olan o dersek, hiçbir şekilde gerçek anlamda bir bağış almamız mümkün değil değerli kardeşler. Önce günahlı olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Onun için ne yapıyor Rabbimiz? Simon'a açık bir şekilde şunu vurguluyor. Bırak sen onda ya da şunda bu var. Kendi yüreğine bak. Kendi yüreğine bak. Din adamı olabilirsin. Çok şey bildiğini düşünebilirsin. Ama sen de günahlısın diyor Rab. Sen de borçlusun. Genelde insanlar dışarıda gelişen olaylara daha çok odaklanıyorlar değil mi? Hani Ferisi, Samiriyeli kadın gibi. Hani İsa ile beraber konuşma yapıyorlar ya suyun başında. Yakup'un kuyusundan tutun da bütün konular üzerinde harika pat pat pat pat pat cevaplar veriyor kadın. Müthiş bir şey ya. Ama İsa ne yapıyor? İlginç bir şey yapıyor. Konu dışarıdaki olaylar değil. Bırak sen Yakup'un kuyusunu muysun? Sen kendine bak diyordu ve ne yaptı? Git dedi kocanı çağır. Tak öze döndürdü. Kendine bak. Bir parmakla gösteriyorsun ama üç parmak seni gösteriyor. Dedi ki kocam yok. Doğru söylüyorsun dedi. Beş kocaya vardın. Şu an yaşamakta olduğun koca da, yani yaşadığın kişi de kocan değil dedi. Ne yaptı? Çok harika bir şekilde onun günahını açık bir şekilde açığa çıkmasını sağlamış oldu. Demek ki değerli kardeşler, insanlar genelde dışarıdaki şeylerle ilgileneceğine kendine bakması lazım. Ya sen kendine bak, çocuklarına aranma su. En pratik bir şey ya. Eşinle aran nasıl? Şimdi Ayşe sana bakınca yanlış anlama. Hanıma da bakalım. Okul arkadaşlarınla aran nasıl? Öğretmenlerinle aran nasıl? Değerli kardeşim, ben birçok kez tanık oldum tartışmalarda. Adam kendisine yapılan haksızlıkları sürekli vurguluyor. Sürekli ama. Sanki kendisi yaşamını tanrısal ilkelere göre sürdürüyor. Alakası yok. Biraz böyle pratik durumlar içerisine girdiğim zaman adamın hangi noktada olduğu ortaya çıkıyor. Bilmiyorum Hatice hatırlar mısın ama biz zamanında kilise binası yoktu, evlerde toplanırdık. Evlerde toplandığımız dönemlerde böyle 65-70 yaşlarında bir amcamız vardı. Stuttgart'ta oturuyordu. Bazen bizim Günter diye bir kardeşimiz vardı. Onun evinde toplanırken genelde geliyordu oraya. Ve bir gün bu adam öyle bir konuştu ki, bakın abartıyorsam Türkçe'de diyor namerdim. Abartmıyorum, übertreibung yapmıyorum. Hiçbir şekilde. Abartmıyorum. Öyle konuştu ki siz olsaydınız ulan bu adam melek ya. Öyle oluyor değil mi? Bazen toplumda görüyoruz. Adama bak ya. Melek gibi diyoruz değil mi? Ya dedim ki sevgili amcacığım dedim. Yeni geldiğinde işte dedim yalan söyler misin? Evlat dedi arada bir oluyor dedi. Peki dedim sevmediğin kişiler arkasından hiç dedikodu yaptın oldu mu? Olmuştur herhalde dedi. Peki dedim hani Strassebahn diyoruz ya metro, tren ya da hiç biletsiz bindiğin oldu mu? Çıt yok. Çıt yok. O zaman dedim ki bak değerli amcacığım, değerli kardeşim. Demek ki senin yaptığın iyilikler, yaptığın güzellikler senin yalanına engel olmuyor. Yaptığın güzellikler senin dedikoduna engel olmuyor. Neden? Çünkü günah elden bacaktan gelmiyor ki. Günah yürekten geliyor. Yürek değişmesi lazım. Yürek değişmedikçe, yeniden doğuş gerçekleşmedikçe mümkün değil sevgili kardeşler. Hani burada bir keresinde aslında birkaç kez verdim değil mi? Hani o İngiltere'de ki o 15. yüzyıldaki olay. Adamı yakalıyorlar. İki oğlu belirli aralıklarda 7 yıl geçiyor kolunu, sağ kolunu kestikten sonra. Aradan 7 yıl geçiyor. Yine yakalıyorlar, sol kolunu da kesiyorlar. Kurtulduk diyorlar bir yengesiciden. Aradan 11 yıl geçiyor, adam dişleriyle para çekiyor. Can çıkar, huy çıkmaz. Demek ki kişi yeniden doğması gerekiyor sevgili kardeşim. Onun için Davut bile günaha düştüğünde ne dedi? Ya Rab, bende yeni bir kol, yeni bir bacak yarat mı dedi? Yoksa ne dedi? Bakabilecek misiniz orada? 51. mezmur muydu? 51. mezmurda değil mi?
Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
Bak, istekli. Yani bende yepyeni bir yürek yarat diyor. Çünkü sorun yürekte. Yürek değişmesi lazım sevgili kardeşler. Onun için Markos'ta 7. bölümde Rabbimiz de 20 ve 23. ayetlerde. Markos 7, ayet 20 ve 23'te. 7, 20 ve 23. İnsanı kirleten diyor, insanın yüreğinden çıkandır. Doğru mu? Sana ne diyor abi 23'te?
Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır.
Ya bak demek ki burada şunu altını önemli çizmek istiyorum. Bu çok önemli olduğu için değerli kardeşler. Demek ki sadece kadın değil, o hayat kadını olaraktan küçümsediği kişi değil sadece, Simon'un kendisi de günahlıydı. Kendisi de günahlıydı. Yani bunu burada söylemek istiyorum. İbre sıfırı tüketmiş. Kadın da günahlı ve Simon da günahlı. Din adamı da günahlı. Yani her ikisi de günahtan dolayı iflas etmiş durumdalar. Bu onların ortak yönü. Her ikisi de günahlı. Peki aralarındaki fark nedir? İkisi günahlı. Ben günahlıyım, hatun da günahlı. Hatice günahlı, Ayşe da günahlı. Aytaş günahlı, Enver de günahlı. Doğru mu? Şimdi bunlara bakıyoruz. Her ikisi de günahlı. Biri din adamı, ferisi. Öbürü hayat kadını. Ama her ikisi de günahlı. Ortak yönü bu. Ortak olmayan yönü ne? Bence bu çok önemli bir fark. Ha, itiraf etmesi için ne yapması lazım? Ha, bu çok önemli. Güzel söyledin. Demek ki önce günahlarını görüyor ve itiraf ediyor. Ama Simon tam tersi değil mi? Aradaki en büyük fark bu. Değerli kardeşler. Görüyor, tövbe ediyor, gözyaşı döküyor ve sevgi armağanını kırık bir yürekle, İsa'nın sunduğu sevgi armağanını, kurtuluş armağanını kırık bir yürekle kabul ediyor. Değerli kardeşler, bakın, Ferisiler tarafından dışlanacağını bile bile, bakın, bütün engelleri arkaya atmasını biliyor, bütün tepkileri arkasına atmasını biliyor ve cesaretle içeriye giriyor ve hiç çekinmeden en değerli parfümünü İsa'nın ayakları dibinde kırıyor. Simon ise bir türlü günahlı olduğunun farkında değil. Ya da işine gelmiyor. Kabul etmek istemiyor değerli kardeşler. Reddediyor. Kendisine sunulan o kurtuluş armağanını reddediyor değerli kardeşler. Onun için bunu söylemek istiyorum. Bu durum bugünkü insanların durumunda yansıtıyor bizi değerli kardeşler. Onun için ibre sıfırı gösteriyor. Sıfır, ibre sıfırı gösteriyor. Ama yine günahlı olduğunu kabul etmiyor insan. Gerçekten acı bir görüntü. Demek ki iki ayrı yüreğin durumunu görüyoruz. Kadının yüreği, kırılmış bir yürek. Simon'da tamamen dik, gururlu bir yürek. Kadında kırılma var. Kadında sevgi var. Ama Simon'da ilgisizlik ve vurdum duymazlık. Vurdum duymazlık, duyarsızlık. Kadında iman var. Simon'da ise eleştiri. Ne yapıyor? Tüm gücüyle ortalığa yansıyordu. Demek ki bağışlanma ne yapıyor? Beraberinde ne getiriyor bağışlandığı zaman? Bağışlanma beraberinde sevgiyi getiriyor değerli kardeşler. Bakın bu bence çok çok önemli ve hatta diyorum ki bu olayda, bu 7. bölümde, Luka 7. bölümde okuduğumuz bu olayda en önemli olan nokta bence bu. Bakın bağışlanmadıkça, Rab tarafından bağışa almadıkça senin sevmen mümkün değil. Bu çok çok önemli. Biz bunu gözden kaçırıyoruz. Önce Rabbin önüne gidip Rab tarafından bağışlanman gerekiyor ki, kırık yürekle o bağışı alman gerekiyor ki ben Ayşe'yi bağışlayabileyim. Öteki türlü mümkün değil benim Ayşe'yi bağışlayabilmem. Onun için 42. ayete bakın. Bunu neden söylüyorum? Bu size net bir şekilde yanıtını verecek. Bakın 42. ayete. Bağışlanmayı neye bağlıyor Rabbimiz? Hemen okusun bir kardeş. Tefeci.
Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı.
Evet.
Buna göre hangisi onu çok sever?
Şimdi burada iki tane kelime var. Bak. Bağışladı, sevmek. Değil mi? Sevmekle bağışı görebiliyor musunuz iç içe olduğunu değerli kardeşler? Bağışlanıyorsun, bağışlanmanın getirdiği sonuç da sevgi. Ve bunu da söylemek istiyorum, ilginç olan şey değerli kardeşler, lütfen önemli bir değer olduğu için söylemek istiyorum. Kadın Rab'be göstermiş olduğu sevgiden dolayı bağışlanmıyor değerli kardeşler. Yani kadın İsa'yı sevmiş olduğu için günahları bağışlanmıyor. Yani kendi bir payı yok, kendi bir çabası yok içerisinde. Yani ben Rabb'i seviyorum, Rabb beni onun için bağışlıyor. Hayır. Biz Rabb'i sevmesek bile Rabb bizi seviyor değerli kardeşler. Onun için 47. ayete bakabilir misiniz? Lütfen. 47. ayet çok önemli bir ayet. Bu bölümde. Sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Sonra ne diyor Hatice?
Çok sevgi göstermesinin nedeni budur.
Bakın, bağışlanmıştır. Bağışlanmış ol. Çok sevgi neden gösteriyor? Çünkü bağışlandığı için. Bakın, bağışlanmadan çok sevgi göstermesinin şeyi yok. Yani Rab o kadar güzel anlatıyor ki o meseleyi. Çok bağışlandığı için çok seviyor. Yani Rab bağışlamış olduğu için kadının yüreğinde sevgi oluşuyor ve İsa'yı seviyor. O bağışlamayı almadığı müddetçe sevmesi mümkün değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Bağışlanmadıkça şu felsefeyi anlamasın. Hani biz diyoruz ya, düşmanını seveceksin. Abi, düşmanını nasıl seveceksin ya? Sen önce Rab ile barış içerisinde olman lazım hatun. Doğru mu? Barış içerisindeysen eğer Rab ile, o zaman düşmanını seveceksin ilkesi senin için geçerli olabilir. Düşmanını sevebilirsin. Ama bağışlanmadıkça bu mümkün değil kardeşim. Sonlara doğru geliyorum. Yavaş yavaş tamamlayacağım. Önce Rabbin önüne gelmek gerekiyor. Kırılmak gerekiyor. Tövbe etmek gerekiyor. Bağışlanman gerekiyor. Ve bağışlandıktan sonra karşındaki kişiyi de bağışlamak mümkün hale gelebilsin. Asla ve asla bağışlanmayı reddeden kişi tanrısal bağışı alması mümkün değil. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Ferisi bunu yaptı, bakın çok güzel bir örnektir. Bağışlanmayı ne yaptı? Reddetti. Bağışlanmayı reddetti. Onun için bir türlü anlayamadı zaten değerli kardeşler. Onun için kadına olan bakış açısı hiç değişmedi. Hala kadının günahıyla meşgul ya. Kadının günahıyla meşgul değerli kardeşler. Ve böyle olduğu için de belki işine gelmedi, biliyor musun? İtibar olan birisiydi ya, kariyeri olan birisiydi, etiketi olan birisiydi. Belki işine gelmedi, bilmiyoruz. Belki itibarı onu tutuyordu, belki de gururu, ama bizler bu ilkeyi görmemiz, anlamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Önce Rab ile barışmam gerekiyor, öyle ki ben sizlerle barış içerisinde yaşamam mümkün olsun. Ben önce değerli kardeşler o bağışı Rab'den almam gerekiyor ki o kardeş eğer Rabbine gidip bağış almadıkça onun kalkıp beni bağışlaması zaten mümkün değil. Aynı şekilde benim için de geçerli. Ben Rabbin o bağışını almadıkça benim hatunu bağışlamam kesinlikle mümkün değil değerli kardeşler. Onun için yüreğimize baktığımız zaman gerçekten bizi eleştirecek o kadar çok şey var ki değerli kardeşler. Bazen ben kendim Recep olaraktan söylüyorum. Bazen düşünmek bile istemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Tıpkı Ferisi Simon gibi. Aman kimse duymasın, kimse bilmesin deyip kabuğumuza çekilip orada çöküp kalıyoruz. Ama Rab her şeyi tüm çıplaklığıyla gördü. Bu nedenle Tanrı'nın sözü Romalılara yazılan mektupta bakın ne diyor. İkinci bölüm. Üçüncü ayet. Ey adam! Tanrı'nın yargısından kaçacağını mı sanıyorsun? Değerli kardeşler, şu anda Rabbimiz Recep'in yüreğini görüyor ama Rab sizin de yüreğinizi görüyor. Bakın sizi korkutmak istemiyorum ha. Değerli kardeşler, Rab sizin yüreğinizi görüyor. Gerçeği söylüyorum, korkutmak istemiyorum. İsa Mesih'in amacı sizleri utandırmak değil. Sizleri ürkütmek de değil. Sizleri korkutmak da değil. Sizleri dışlamak hiç değil. Tam tersine sizleri bağışlamak istiyor. O muhteşem yumuşak elini size de uzatarak sevgisini paylaşmak istiyor. Yeniden seni ayağa kaldırmak istiyor. Tekrar sana seni bina etmek istiyor. Seni tazelemek istiyor. Tazelenmek istemez misin? Zorlamıyor. Ama Rab seni tazelemek istiyor. Kadını kurtaran parfümü değildi. Kadını kurtaran gözyaşı değildi. Değerli kardeşler. Kadını kurtaran neydi? Bakın 50. ayete. Siz söyleyin. 50. ayet yanıtını veriyor. Kadını kurtaran neydi? Bitti. Diyor ki, imanın seni kurtardı. Esenlikle git. Bakın, kadının gösterdiği sevgi bağışlanmış olmanın sonucuydu. Kadının İsa'ya gösterdiği sevgi bağışlanmış olmanın getirdiği sonuçtu. Burası bence çok önemli. Bağışlanmanın sonucu başkalarına karşı da sevgi oluşuyor. Toplumdan dışlanmış, tamamen eziklik içinde olan bu kadın İsa Mesih sayesinde esenliğe kavuşuyor. Şalom. Kimsenin veremeyeceği sonsuz esenlik değerli kardeşler. İmanın seni kurtardı. Belki bu esenliğe senin de ihtiyacın olabilir. Biz iman edince aldık. Ama bazen içinde yaşamakta olduğumuz ya da boğuşmakta olduğumuz durumlar bizi bazen geri tutuyor. Rab'den geri tutabiliyor değerli kardeşler. Onun için soruyorum. Belki bu esenliğe senin tekrar ihtiyacın var. Belki bu esenliği yenilenmesine ihtiyacın var. Rab yenilemek istiyor. Ve seni birçok bağlardan özgürlüğe kavuşturmak istiyor. Bu kadın gibi. Gel kardeşim. Bu ekran önünde olan her bir kişi için söylüyorum. Bu ekranda bu konuşmayı izleyen her bir can için söylüyorum. Sıyrıl seni tutan bağlardan. Rab aynı kurtuluş esenliğini sana da sunuyor. Bana geleni asla geri çevirmem diyor Rab. Bana geleni asla geri çevirmem. Rab günahlarına değil kadının tutumuna bakıyor. Bizim yüreklerimiz ne durumda? Nasıl bir yürek var bizim şu anda? Nasıl bir tutum sergiliyor yüreklerimiz? Değerli kardeşler, Simon gibi günahını görmezlikten gelen, eleştiren, vurdum duymaz bir yürek mi var şu anda? Lütfen kendi yüreklerinize bakın. Yoksa kırılan, uzatılan sevgiyi, sonsuz kurtuluş armağanını almaya hazır bir yürek mi? Ya da o kurtuluşa sahipsen, ki sahip olduğunu söylüyorsun değil mi? Peki, tazelenmek, yenilenmek, yenilenerek tekrar ayağa kalkmak istemiyor musun? İşte kapıda durmuş çalıyorum diyor. Rab zorlamıyor, bunu defalarca söyledim burada. Rab yüreğinin kapısını çalıyor değerli kardeşim. Seni ayağa kaldırmak istiyor. Rab istiyor. Ama burada sorulması gereken soru bu. Sen Recep, Hatice, Aytaç, Hatun, Ayşe, Ayşo, Enver, Çağla, sizler her biriniz. Rab istiyor ama sizler istiyor musunuz?